Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 40. Ayrım. Geçti sabah gülşenimizden. 1570 yılının Mart ayında insanın ciğerlerine işleyen rutubetli soğuk, hükmünü yürütürken boğaza bakan yemiş odasının orta yerindeki kocaman pirinç mangalda şömineden aktarılmış közler çıtırdıyor, Selim düşüncelere gömülmüş halde odaya arşınlıyordu. Tiberya'dan yeni dönen Yasef canlı cenaze gibiydi. Selim, pencereye doğru giderken yanına gelmesi için ona işaret etti. Padişahlığını unutup kolunu Yasef'in boynuna atarak, geriye değil, hep ileriye bakacaksın. Geçmişi geri getiremezsek de geleceği inşa edebiliriz dedi ve işaret parmağıyla Sarayburnu'ndan Kıbrıs'a gitmek için Marmara Denizi'ne doğru yelken şişiren gemileri göstererek devam etti. Murat Reis ilk filoyu Kıbrıs'a götürüyor. Geçen yıl Karadeniz'e yollanan gemileri seyrederken büyük hayallerim vardı. Belki Kıbrıs yıkılan hayallerimi yeniden inşa ettirecek. Bu yüzden donanma Kıbrıs'ı alamadan dönerse yemin ettim seferde görevli tüm vezir ve paşaların kelleleri köpeklere manca olacak. Sedire otururken Yasef'i de yanında sürükleyerek dizinin dibinde ona yer gösterdi. Bir yandan pufluyordu ve kendi kendisiyle konuşuyor gibiydi. Hayallerim bütünüyle tükenmedi. Kıbrıs'ta düşündüklerim gerçekleşirse o zaman Astrahan'a yeniden sefer açabilirim. Ama Yasef böylesine bezgin olursa Kıbrıs'ta istediklerimi nasıl yapacağım? İşte yanıtlamam gereken soru bu. Sonra Yasef'e döndü. Ne dersin? Kısa sürede toparlanabilecek misin? Yasef'in yüzüne aylardır ilk kez ışık vurmuş gibiydi. Sanki o da kendisiyle konuşuyordu. Gerçekleşince yiten hayalin yokluğu acıdır. Hayal etmeden yaşayabilir miyiz dersin? Dualarımız hayallerimizdir ve bütün dualarımı kabul etmediği için bazen Rabbime şükrederim. Bazen de ip üzerinde ölümle dans eden cambazın hayata nasıl baktığını düşünürüm. Şu soruyu sıkça sorarım kendime. Yaşamak nedenle kıymetlidir? Soruyu tersine çevirdiğim de olur. Yaşamı kıymetlendiren nedir? Basit bir soru olsa da bu, onu yanıtlayamadım. Gene de içimde kıpırdayan şeylerin olduğunu fark ediyorum. Öyle anlarda mutluluk başarmaktır diye haykırasım geliyor. Bu duygularım da içtensem en kısa sürede toparlanmam gerekir. Selim, kavuğunun altından kısacık kesilmiş saçlarını kaşıyarak ayağa kalktı. Dertlerimizden değil, cihana yön vermekten söz ediyoruz. Kimsin sen? Bireysel acılarını içine gömerek cihan şumul bir hedefe kilitlenebilir misin? Dostun olarak acılarına nedenle ortaksam, padişah olarak onları o denli umursamıyorum. Sen içimdeki acıları bilir misin? Beni amaçlarımdan bir an olsun alıkoyamayan yalnızlık hükümlüsü büyük acılar. İstersen amaç ortaklığımızı unutup birbirimizi saf dostlukla dinleyelim. Ama hangi kimlikte konuşacağız? Bu soruyu ancak sen yanıtlayabilirsin ve önümüzde fazlaca süre yok. Bana güven diye mırıldandı Yasef. Haftaya eski dostunu karşında göreceksin. Selim'in yüzü sevinçli bir tebessümle aydınlanmıştı. Senden işte bu yanıtı bekliyordum. Şimdi git ve Kıbrıs'ın fethinden sonra kimlerle nasıl çalışacağını planla. Ama bu hazırlıklarını kimseye hissettirme. Çünkü her şeyin zamanı vardır. Sana 10 gün izin. Git ve Kıbrıs'tan başka şey düşünme. Lala Mustafa Paşa kendisine Kingüden paşaların düzenbazlıkları sonucunda Yemen'de yitirdiği itibarını onarmak için Kıbrıs Fatih ünvanını kazanmanın tek çıkar yol olduğunu biliyordu. Üstelik padişah bu kez tüm ağırlığıyla arkasındaydı. Selim öylesine kararlıydı ki bu uğurda devletin geleneklerini çiğnemekten çekinmiyordu. Sokollu sayesinde kaptanı derya olmuşsa da Kağıthane Deresi'nde kayık bile yüzdürmemiş olan eski Yeniçeri ağasına güvenmediğinden donanma kumandanlığına 3. vezir Piyale Paşa'yı getirmiş, kaptanı deryayı da onun emrine vermişti. Padişahın kural tanımazlığı bununla bitmiyordu. 3. vezir Piyale Paşa, 6. vezir Lala Mustafa Paşa'nın emrine girmiş, Malta başarısızlığını unutturma gayretinde olan Piyale Paşa da bu düzenlemeyi sesini çıkarmadan kabullenmişti. Şimdi bu ılık Mayıs gününde amiral gemisinin baş kasarasından Akdeniz'in yakamozlu maviliğini seyreden Lala Mustafa Paşa düşüncelere gömülmüştü. Mart ayının ortalarında olası tecavüzleri engellemek ve karakol görevi yapmak amacıyla denize ilk açılan Murat Reis'in filosundan sonra peyderpey Kıbrıs'a hareket eden diğer filoların ardından son parti olarak da o, hayatının dönüm noktası olabilecek yolculuğa çıkıyordu. Daha bir hafta önce Barbaros'un Beşiktaş'taki türbesinde törenler yapılıp kurbanlar kesilmiş, dualar edildikten sonra top atışlarıyla padişah selamlanarak adaya doğru dümen kırılmıştı. Preveze'dekinden bile güçlü bir donanmaya kumanda ettiğini biliyordu. Gene de casusların aktardıkları bilgiler kadarıyla tanıyabildiği ada onun için bilinmezler yumağıydı ve o bilmediği şeylerden hep korkardı. Limassol'e asker çıkarılırken zihninde kesinleşmiş bir harp planı yoktu. Yakınlardaki Lefteri Kalesi zorluk çıkarmadan teslim olunca sonucun kolayca alınacağını düşünse de gün görmüş askerlerin ikazı üzerine yeniden kuruntulara gömülmüştü. İlk ihtarda teslim olan kale sakinlerine diğer kalelerin teslim olmalarını kolaylaştırmak amacıyla şefkat gösterirken umutluydu. Ama Venedikliler teslim olmayı akıllarından geçirebileceklere gözdağı vermek için bir gece yarısı Lefteri kasabasına ansızın hücum ederek Osmanlı yönetiminin faziletinden söz eden erkekleri ve teslim olan silahsız Venedikli subay ve askerleri kılıçtan geçirdiler, kadınlarla çocukları dağa kaldırdılar. Ardından ağır toplar Larnaka sahillerine çıkarıldı. O günkü harp meclisinde iki öneri tartışıldı. Piyale Paşa, iyice güçlendirilmiş Magosa Kalesi fethedilmeden Kıbrıs işlerine dalmanın tehlikesini anlatıyor, bir an önce zaferle taşlanmak isteyen Lala Mustafa Paşa ise başkent Lefkoşa'yı kuşatarak öncelikle yılanın başını ezmek istiyordu. Üstelik, muhkem bir kale önünde oyalanarak askerin moralini bozmak yerine fethi daha kolay görünen Lefkoşa'ya saldırarak zor olanı sona bırakmanın doğru olacağını ileri sürüyordu. Uzun tartışmalar sonunda Lala Paşa'nın önerisi çoğunlukça benimsenince seferin yönü belli oldu. Lefkoşa'da senedeki günlerin sayısı kadar kilise vardı ve Kıbrıs Genel Valisi Nikola Dandolo bu kiliselerden 100 kadarını yıktırıp adadaki tüm Müslüman esirleri kırbaçlar altında çalıştırarak surları güçlendirmiş, herkes Türklerin buradan da tıpkı Malta'dan olduğu gibi ellerinin boş döneceklerine inanmıştı. Mustafa Paşa surlara dayanınca önce ovalık araziyi ele geçirirken kale içindekiler tahıl gereksinmelerini karşılayamayınca teslimin kolaylaşacağını umuyordu. Ne var ki onca hücumlara karşın muhafızların dirençleri kırılamıyordu. O günlerde Tunus'u İspanyollardan aldıktan sonra ganimetleri padişaha sunmak üzere yola koyulan Uluç Ali Paşa'nın önüne çıkan 4 Malta kadırgasını zapt edip onlardan aldığı ve Kıbrıs'a gönderdiği bayrakları Mustafa Paşa surların altında açınca yardım umutlarını yitiren savunmacıların moralleri feci halde bozuldu. Nitekim Meryem Oruç gününde yapılan 3. genel saldırıda zabitlerinden en değerlilerini yitiren Venedikliler artık sonlarının geldiğini anlamışlardı. Dış kalenin zaptından sonra Lala Mustafa Paşa valiye bir papazı elçi olarak gönderip teslim olurlarsa kimsenin malına ve canına dokunulmayacağını, aksi halde savaş kurallarının işleyeceğini bildirdi. Ama iç kaleye sığınan vali, emrindeki askerlere tumturaklı bir söylev vererek, bir Hristiyan'ın kanının son damlasını dökene dek inançsızlarla savaşmanın mukaddes emir olduğunu söyledi. Teslim önerisinin reddi üzerine direnci kırılmış kaleye canhıraş bir hücum yapıldı ve vali Dandolo, sarayındaki kargaşada surları nihayet aşabilen yeniçerilerin kılıçları altında can verdi ve savaşın acımasız makinesi işlemeye başladı. Kentte yağma olanca şiddetiyle sürerken birçok kadın namuslarını korumak için kendilerini damdan aşağı atıyorlar, kızlarını kendi elleriyle öldürüyorlardı. Hatta bunlardan biri oğlunu, "Hayır, sen Türklerin ihtiraslarına köle olarak hizmet etmeyeceksin" diyerek hançerle vurdu. Sonra aynı hançerle kendini öldürdü. 8 gün süren yağmalamanın ardından 2000 genç kız ve kadın esir alınıp bunlardan asil ailelere mensup olan bakire kızlarla kentten toplanmış altın, gümüş ve toplar İstanbul'a götürülmek üzere 3 gemiye doldurulmuştu. Ünlü Kanor ailesine mensup olan ve adını eski Kıbrıs kraliçesinden alan Katerina, esirler arasında özel bir ilgi görüyor, güzelliğiyle en öne çıkan bu kız padişaha hediye edileceğinden el üstünde tutuluyordu. Bu ilgi ona hareket serbestliği de sağlamıştı. Gemi görevlileri yelken açma hazırlığına daldıkları sırada Katerina cebindeki şişkin barut kesesini okşayarak geminin sintinesine inen merdivenin başında bir an duraksadı. Savaşta ölen bir generalin kızı, esirler gemiye bindirilmeden önce ona iri bir kese dolusu barutu tedarik etmek için zorlanmadığı gibi barutu neden istediğini de sormamıştı. Katerina, gemide serbestçe dolaştığı günlerde kaçmasını engellemek amacıyla gözaltında bulundurulmasına karşın gerekli incelemeleri yapabilmiş ve gemideki barut deposunun yerini keşfetmişti. Harekete geçeceği günü saptamak onun için zor olmamıştı. Limandan çıkış anında herkesi bir telaşın alacağını biliyordu. Az önce Sintini'ye inen merdivenin başında kızlarla şarkı söylerlerken gemideki askerler onların kaçmak için bordoya dikkati çekmeden ulaşamayacaklarını bildiklerinden rehavet içindeydiler. İki Levent de tahliye kayığının üstüne oturmuş onları gözlemekteydi. Bu yüzden diğer kızlar önlem olarak onu perdeliyorlardı. Katerina basamakları tüy hafifliğiyle indi. Baruthane kapısının önüne geldiğinde minicik yüreği yaralı kuş gibi çırpınıyordu. Doğal olarak korksa da kararlıydı. Bir an savaşta yitirdiği nişanlısını düşündü ve dudak uçlarında ölük bir tebessüm titredi. Sonra barut deposunun kapısını yokladı. Zincire asılmış kocaman kilit kapının ancak 3-4 parmak aralanmasına izin veriyordu. Bir süre düşündü. Sonra emekleyerek geri döndü ve merdivendeki kelepçeye asılı meşaleyi yerinden kolaylıkla çıkardı. Yanmak kasesinden söktüğü meşale sapını kapı aralığından uzatarak uzunluğunu kontrol etti ve sap ucunun ilk fıçılara erişebildiğini görünce gülümsedi. Cebinden keseyi çıkarıp barutları yere döktü. Meşalenin sapıyla onları içeriye itip barut taşkınlarını hizaya soktu ve kapının önüne çömelip telaşlı elleriyle haç çıkardı. Rengi bembeyaz olmuştu. Hızlı hızlı soluk alıp veriyor, çenesi ve elleri titriyordu. Daha 2 ay önce hayat onun için ne kadar da güzeldi. Kasedeki yağın bir bölümünü olabildiğince içeri ittikten sonra tekrar haç çıkardı. Yağ, zeminin hafif eğimine uyarak fırçalara doğru yavaşça kayıyordu. Bu nedenle biraz beklemenin faydalı olacağını düşündü. Bir anda yaşam ona her şeyden tatlı geldi. Gençti, güzeldi, belki de gelecekteki yaşama ona umulmadık pırıltılar vaat ediyordu. Hürrem Sultan'la Nurbanu hakkında çok şeyler öğrendiğinden, Türklere esir olmanın haremde çürümekle eşdeğer olmadığını biliyordu. Solukları ve titremesi hızlandı. Ölümü kabullenme ile ölümle yüz yüze gelmek nedenli farklıydı? Yoksa geri mi dönecekti? Ya da o anı geciktirme gayreti içinde miydi? Minicik yumruklarını şakaklarına bastırdı. Yüreğine dayanılmaz bir acı ve korku saplanmıştı. İşte tam o sırada merdivende ayak sesleri duyunca başını o yana çevirdi. İri yarı bir Levent telaşla aşağıya iniyordu. Adam onu yere çömelmiş halde görünce şaşırarak "Hey sen, ne yapıyorsun orada?" diye bağırdı. Ona kocaman kocaman baktı. Bu davranışların denetimden çıktığı anda kolu kendiliğinden uzandı ve ipileyen meşaledeki alevli yağla kapının önündeki birikintiyi tutuşturup gözlerini yumdu. Galiba ağlıyordu da. Levent'in son gayretle onun üzerine atılması boşunaydı. Az sonra koca kalyon, kulakları sağır eden patlamayla çerçöp yığını halinde havaya savruldu ve gemiden göğe fırlayan alevli tahta parçaları yakınlardaki iki kadırganın üzerine yağdı. Bu gemilerde ard arda infilak edince ortalığı kesif bir duman ve alevle barut ve yanık et kokusu sardı. O 3 gemiden denize atlama fırsatı bulan ancak 10 kadar Levent canını kurtarabilmiş, diğer mürettebat, esirler ve hazinelerle birlikte Akdeniz'in derinliklerine gömülmüştü. Türk ordusu Lefkoşa'nın fethinden 9 gün sonra müthiş bir hızla ilerleyip Magosa surlarına dayanmıştı. Kaleye elçi gönderilip eğer teslim olurlarsa kimsenin malına canına dokunulmayacağı, isteyenlerin servetlerini ve taşıyabilecekleri kadar mallarını yanlarına alarak diledikleri yere gidebileceklerini, köle durumunda olanlara Osmanlı yasaları uyarınca özgürlüklerinin verileceği bildirildi. Bu arada Lefkoşa valisi Dandolo'nun mızrak ucuna takılmış kesik başı surların dibinde kaledekilere teşhir ediliyordu. Vali Baglion, Başkumandan Bragadino, Rodos'ta Kanuni'ye karşı savaşırken gencecik ama yeteneği daha o günlerde belli olan ve şimdi topçu kuvvetlerine komutanlık yapan yaşlı general Martinengo bir toplantı yaptılar. Her biri Hristiyanların yardımlarına koşacaklarına gönülden inanıyorlardı. Saldırı uzun zamandır beklendiğinden surlar pekitilmiş, zahire ve barut stokları gereksinmelerini aylarca karşılayacak düzeye ulaştırılmıştı. Bu durumda sonuna dek savunma kararı oy birliğiyle alındı. Lala Mustafa Paşa, Eylül ayının ortalarında saldırıya geçip kış koşullarında askeri kırdırmak istemediğinden önündeki mevsimi hazırlıklarla geçirmeye karar verdi. 50 bin asker canla başla çalışarak surların etrafında içinde bir atlının düşmana görünmeden dolaşabileceği derinlikte hendekler kazıyorlar, ormanlardan getirilen kalın ve uzun tomruklarla kaleyi yukarıdan dövebilecek topların üzerlerine yerleştirilecekleri yüksek kuleler yapıyorlardı. Başkumandan Bragadino ise savaşta işe yaramayacak 8 bin kişiyi iaşe sıkıntısı çekmemek için kale dışına sürdü. Bunların Türklerce katledileceklerine inandığından komutanlarıyla birlikte bir burçtan katliamı seyretmeye hazırlanıyordu. Ama boşuna beklediler. Türkler bu yaşlı ve hastalıklı insanları doyurduktan sonra yakınlardaki Hristiyan köylerine gönderdiler. Donanma kumandanı Piyale Paşa karakol görevi yapacak 40 gemiyi Kıbrıs'ta bırakarak kışlamak üzere İstanbul'a döndü. Selim, harp sahasını terk eden paşayı feci şekilde haşlayınca padişahın gazabını fırsat bilen Sokollu hemen onu görevinden alarak yerine kara askeri olan Hüsrev Paşa'yı atadı. Sokollu, aklınca böylelikle Piyale ile Lala Mustafa'nın ittifakını yıkıyor, öte yandan karadaki başarılarıyla yıldızı parlayan ama denizcilikten hiçbir şey anlamayan ikinci vezir Pertev Paşa'yı ileride başarısız kılarak gözden düşürmeyi amaçlıyor, hırsları uğruna koca Osmanlı donanmasını iki kara askerine teslim ediyordu. Donanmanın ayrılması etkisini hemen gösterecekti. Antoine Kirini komutasındaki 12 gemilik bir Venedik filosu, Osmanlı karakol gemilerinin zayıf tarafından sızarak birkaç Türk gemisini batırdıktan sonra adaya 1600 kişilik yardım kuvvetiyle hayli mühimmat ve erzak çıkarmayı başardı. Selim olayı duyunca herkesi korkudan sindirecek denli şiddet gösterdi ve olaydan sorumlu tuttuğu Sakız Bey'in derhal idam edilip kellesinin İstanbul'a gönderilmesini emretti. Bu, onun padişahlığı süresinde verdiği ilk idam emriydi. Ayrıca Uluç Ali Paşa'yı 80 gemiyle adaya göndererek kuşatmayı denizden de sıkılaştırdı. Mayıs ayında 10 kuledeki 74 toptan oluşan 5 batarya kalenin duvarlarını dövmeye başlamıştı. Osmanlı askerleri hendeklerde görünmeden ilerleyerek surların diplerine dek yanaşıyorlar, burçlara kancalı ipler fırlatıp duvarlara ağaçtan merdivenler dayayarak barbatalara tırmanıyorlardı. Tekerlekli kulelere yerleşen okçular Venediklileri ok yağmuruna tutarlarken savunucular da merdivenleri çengellerle iterek tırmananların üzerlerine taş atıp kızgın yağ dökerek bu göğüs göğüse savaşta varını yoğunu sergiliyorlardı. İçerideki kiliselerin tüm çanları seslerini Avrupa'ya duyurmak istercesine canhıraş biçimde çangırdarlarken, siviller de burçlarda açılan gedikleri onarıyorlardı. Yukarıya çıkmayı başarabilen Osmanlı piyadeleri ise bir burçtan ötekine koşan askerlerin yanı sıra ellerinde kazma ve küreklerle savaşa katılan sivil ahaliyle gırtlak gırtlağa yapılan boğuşmalar sonrasında parçalanarak aşağıya atılıyorlardı. Osmanlı lağımcıları iç kaleye gidecek tünelleri ve burç diplerinde patlatılacak lağımları açmak için olayca gayretleriyle çalışıyorlardı. Tünel yerini bulmakta Rodos'ta uzmanlaşan Martinengo ise elinde içine kum serpiştirilmiş bir davulla yerde emekleyerek zemini büyük bir dikkatle kontrol ederken Bragadino onu dikkatle izliyordu. Davulun gergin derisi üzerindeki kum tanecikleri titreşince Martinengo taş kesildi ve hemen ardından heyecanla "Tünel!" diye bağırdı. "Belki 3 metre aşağıda." Bragadino hazırda bekleyen amelelere işaret etti. Martinengo da bulunduğu yerin 3 adım ötesini göstererek "Burayı kazın!" dedi. "Çabuk!" Derin bir çukur çarçabuk açıldı ve 3 asker çukurun içini barut ve paçavralarla doldurdu. Sonra genişçe borunun içinden yukarıya çıkan bir fitil bırakıp üzerine el birliğiyle taş ve toprakla doldurdular. Birisi fitili tutuşturunca herkes oradan uzaklaştı. Az sonra müthiş bir patlamanın ardından ceset parçaları göğe yükselmeye başladı. Ortalık toz duman içindeydi. Venedikli askerler yalın kılıç çukurun başına üşüştüler. Çukurun ağzında görünen yeniçerilerin yüzleri kan içindeydi ve hepsi fıçılarca şarap içmişlercesine sarhoş olmuş gibiydiler. Askerler onların üzerlerine atılıp dizlerinin üzerinde zor duran şaşkın adamları doğramaya başladılar. Az sonra bu ceset parçaları burçlardan Türklerin üzerlerine atılıyordu. O gece Türk ordugahı koyu bir sessizliğe gömülmüştü. 40. ayrımın sonu. Sayfa 401. Devamı 41. ayrımda.